Ayrım 10. Sayfa 84. 5. İtibar ve güç. Yüce Allah, insanın insanı Tanrı edinmesinin sebeplerinden birinin de itibar ve güç, kuvvet edinme olduğuna dikkat çekmektedir. Meryem suresinin 81. ayetinde bunu şu şekilde ifade etmektedir. Onlar kendilerine bir itibar ve kuvvet olsun diye Allah'tan başka tanrılar edindiler. Sosyal itibar kazanmak ve sosyal, ekonomik, siyasi güç elde etmek için insanlar birbirlerini tanrı edinir. Çeşitli gruplarda statüsünü yükseltmek veya ekonomik menfaat elde edebilmek için grup liderini tanrılaştırması bunu göstermektedir. Hele o liderin kulu olmak için başkasına düşmanlık beslemek, bunun en önemli göstergesidir. İtibar elde etmek tutkusu, insanı sahte tanrılar peşine koşturmakta ve onun uğruna her şeyini feda edebilmektedir. İtibar ve güç elde etme tutkusu, insanı öylesine içine alır ki, kendisine bunu sağlayacak olanı tanrı edinmekten çekinmez. İtibar ve güç tutkusu, bir anda tanrıya dönüşüverir. İtibarı verecek olan kişiyi tanrı edinmekten çekinmeyen insanlar, bu itibarı ve gücü verecek olan sosyal çevrenin inancını da kolaylıkla kabul eder ama asla tevhid inancını geçmez. Hazreti Ali'nin babası buna örnek olarak verilebilir. Sosyal itibarını kaybetmemek için tevhid inancına geçmedi. Çünkü sosyal çevresi onun tanrısı haline gelmişti. İtibar ve sosyal güç, nehre kapılan kişinin durumu gibi iradesini elinden almakta ve kul olmaktan kurtulamaz hale getirmektedir. Bazen ekonomik güç elde etmek için kişi insanı tanrı edinir. Bazen de sahip olduğu ekonomik güç onu sahte tanrı edinmeye sevk eder. Bu ekonomik gücün şirke nasıl götürdüğünü şu ayetlerde görebiliriz. Rabbin müşrikleri ve Allah'tan başka taptıklarını bir araya toplayacağı gün, tapınanlara der ki, bu kullarımı siz mi saptırdınız yoksa kendileri mi doğru yoldan saptılar? Parantez Furkan 17. Sahte insani tanrılar der ki, senin şanın yücedir. Senden başka dostlar edinmek bize yaraşmaz. Fakat sen onlara ve atalarına o kadar bol nimet verdin ki sonunda seni anmayı unuttular ve helak olmayı hak eden bir topluluk oldular. Parantez Furkan 18. İşte Tanrı dediklerinizde sizi yalanladılar. Artık ne azabı geri çevirmeye gücünüz yeter ne de bir yardım bulabilirsiniz. İçinizden haksızlık eden kimseye büyük bir azap tattırırız. Parantez Furkan 19. Bu ayetlerde görüyoruz ki müşriklerin Allah'tan başka taptıkları insani tanrılardır. Yüce Allah mahşerde bu sahte tanrılara müşrikleri şirke onların düşürüp düşürmediğini soracaktır. İnsani tanrılar bunu kendilerinin yapmadığını, onlar ekonomik güçlerine kapılıp gittiklerinden bu hale düştüklerini söyleyeceklerdir. İnsani tanrılar mahşerde tapanlarını yalanlayacaklardır. Dünyada kendi beynine, iradesine sahip çıkamayan ve bu nedenle insani tanrılar edinenler, ahirette mazeret bulamayacak ve taptıkları insani tanrılar tarafından yalanlanacaklardır. Başkasının gücünden yararlanmak için onu tanrı edinip tapınma şekli olduğu gibi, kendinde bir güç görüp kendine tapınma şekli de vardır. Yüce Allah bu şekilde şirke Semud kavmini örnek olarak vermektedir. Ayet şöyledir. Ad kavmi yeryüzünde haksız yere büyüklük tasladılar ve bizden daha kuvvetli kim vardır dediler. Kendilerini yaratan Allah'ın onlardan daha kuvvetli olduğunu görmediler mi? Onlar ayetlerimizi inkar ediyorlardı. (parantez Fussilet 15). At kavmi, yeryüzünde doğru olan her şeye haksız yere karşı çıkıp küstahça böbürlenmiş ve tepeden bakmışlardır. Onlar bir bakıma Hazreti Adem'e kibirlenip secde etmeyen şeytanın ahlakına bürünmüşlerdi. Adem neslinin yeryüzüne geldiği anda ilk günahı işleyen şeytan, bunu kibirden dolayı işlemişti. Demek ki ilk günahın sebebi kibir olmuştur. Bu günahı şeytan işlediğinden kibirli insanlar şeytani bir ahlaka bürünüyorlar demektir. Onların kibri Allah'ın mesajına ve peygamberine burun kıvırmaya ve değer vermemeye götürmüş, başkalarını küçümsemelerine, hatta kendi toplumlarını güçlü görüp başka toplumlarla alay etmelerine sebep olmuştur. Aynı durum her çağın lider toplumlarında görülmüş, görülüyor ve görülecektir. Yüce Allah'ın bunları anlatmaktaki maksadı, geçmişi bugüne taşımak değil, günümüz toplumlarını eğitmek, geçmişin tarihi olgularından onlara bir ışık yakmak ve sahip oldukları siyasi, sosyal ve ekonomik güçten dolayı kibirlenmelerinin getireceği sonuçları onlara tarihin canlı olguları ile göstermektir. İlgili ayetlerdeki bu ifadeler tamamen eğitim amaçlı bir anlatım olmaktadır. Yakın tarihimizde haksız yere küstahça kibirlenip başka toplumları sömürmeye, onları ezmeye, onların hak ve özgürlüklerine mani olmaya çalışan toplumların sonunda ne hale geldiklerini gördük, görüyoruz ve göreceğiz. Tarih, kibirlenip başkalarını hafife alan, onları ezmeye çalışan toplumların mezarları ile doludur. Bedeni hastalıkları meydana getiren nedenin genel adı mikroptur. Toplumların helakını getiren sebeplerin kaynaklandığı manevi nedenin adı ise küstahça kibirlenmektir. Günümüzde dünyaya meydan okuyan ve aynı sözü söyleyen toplumlar vardır. Sahip oldukları bilimsel, siyasi, sosyal ve ekonomik gücü başkalarına büyüklük taslamaya, onları ezmeye, sömürmeye, kendi kültürlerini onlara kabul ettirmeye yönelik kullanmaktadırlar. Keşke bu durum onları helake, çöküşe götürmeden önce bu ve benzeri ayetler onlara ulaştırılabilse. Keşke kibrin yeryüzünde küstahça dolaşmanın tarihte nelere mal olduğu onlara anlatılabilse. Keşke onlar yakın tarihlerinden canlı öğütler alabilseler. At toplumunun kendilerini en güçlü görmelerinin bir ucu da Yüce Allah'a yönelik netice doğuruyordu. Ayette geçen kendilerini yaratan Allah'ın onlardan daha kuvvetli olduğunu görmediler mi ifadesi, insanın tabiata ve kendine bakmasına, dış ve iç gözlem yaparak kendisini ve tabiat kanunlarını tanıyıp Allah'ın gücünü anlamasına yönelik bir soru olmaktadır. Kendilerini yaratan gücün farkında olmayanlar böyle kibir yaparak toplumların sosyal hayatını kirletirler. İşte bazı fertler gibi bazı toplumlarda Allah'ı dikkate almadan güç yarışına çıkar ve kendilerini en güçlü toplum görerek meydan okurlar. Kendilerinin Allah'a, onun mesajına ve peygamberine muhtaç olduklarını asla düşünmezler ve böylece kendilerini müstani görürler. Tüm işlerini kendi başlarına çözeceklerini ve bu nedenle Allah'ın bu işlere karışmamasını, göktekinin yerdekilere müdahale etmemesini, yerdekilerin hayatlarını nasıl yaşayacaklarını, göktekinin belirlememesi gerektiğini öne sürerler. Çünkü onlara göre kendi güçleri buna yeterlidir. İşte bu düşünce toplumu Allah'tan uzaklaştırmaktan başka bir şey değildir. Allah'tan uzaklaşanların sonu da helaktir. İşte bu güç dengesini korumaları, onları Allah'ın mesajlarını yani ayetlerini, insanın hayatını kolaylaştıran ve Allah ile barış içinde yaşamalarını sağlayacak olan ilkelerini inkar etmeye götürmüştür. Bu inkarlarında ısrarcı olmaları ve bu konuda değişime hazır olmamaları onları hayattan koparmaya kadar varmıştır. Burada bir sebepler zinciri görüyoruz. Kibir inkara, inkarda toplumun helakine sebep olmuştur. Netice olarak diyebiliriz ki, Yüce Allah'ın gücünü takdir edemeyip kendilerini en güçlü gören insanlar, kendilerinde vehmettikleri güce taparlar. Kendilerini yaratan Allah'ı kendilerinden daha güçlü görmemeleri onları şirke düşürmüştür. Firavun da böyle bir hata neticesinde şirke düşmüştü. Kimileri başkasında vehmettiği güce, kimileri de kendinde vehmettiği güce tapar. Her ikisi de tedavisi zor olan şirktir. İnsanlar tarikat şeyhlerinde, cemaat liderlerinde keramet gücü gördüklerinden dolayı o gizemli güç nedeniyle onlara tapınmış, onları tanrı makamına koymuşlardır. Vehmedilen bu sahte güç kendilerine kul bulabilmiş, buluyor ve bulacaktır. Bakara 165'te olduğu gibi, keşke müşrikler bütün gücün Allah'a ait olduğunu bilebilselerdi demekten başka çare yoktur. Cehalet, Allah tasavvurundaki eksiklik, güç ve itibar arayışındır ki, insanı insana kul, insanı insana tanrı haline getirmektedir. Böylece insanın cehaletinden bir sahte tanrı oluşmakta, o tanrı da yine insan olmaktadır. Cehalet, gücü Allah'tan alıp insana verdirir. Böylece insan ya kendinde ya da başkasında güç vehmederek ya kendini ya da başkasını tanrılaştırır. Sonra kıyamet gününde Allah onları rezil eder ve der ki, kendileri hakkında müminlere düşman kesildiğiniz ortaklarım nerede? Parantez Nahl 27. Müşrikler Allah'a karşı ortak tanrılar ediniyorlardı. Bugün de edinmektedirler. Onlar Allah'ı kabul etmekle beraber başka tanrılar da ediniyorlardı. Kainatı sanki bir tanrılar topluluğu şirketi idare ediyordu. Gök ve yer tanrısı edindikleri gibi her büyük tabiat olayının da bir tanrısı olduğunu öne sürüyorlardı. Adeta bir mitolojik kültürü oluşturmuşlardı. Müşrikler bu inançlarını savunmak için tevhid inancına sahip olan müminleri düşman ilan ediyor ve bunu da eyleme dönüştürüyorlardı. Onlar bu düşmanlıklarını eyleme dönüştürüp müminleri rezil etme amacını güttükleri için Allah da onları mahşerde rezil edecektir. Rezil etme isteğinin cezası rezil olmak olacaktır. Nahl suresinin 26. ayetine göre bu tür insanlar dünyada cezasını çektikten sonra mahşerde de rezil olma cezası ile muamele göreceklerdir. Allah'a eş olamayacak adi varlıkları müdafaa edenler adilik cezasına çarptırılacaklardır. Diğer taraftan Yüce Allah eş koştukları tanrılarının nerede olduğunu da soracaktır. Çünkü o sahte tanrılar uğruna inananlara düşmanlık yapıyorlardı. Bundan anlıyoruz ki Yüce Allah olmuş olan ile olacak olanı bir arada anlatarak caydırma metodunu kullanmaktadır. Tevhid inancını ayakta tutmak şirk ile mücadele vermenin yollarından biridir. Din eğitimcileri kimin uğruna kime düşmanlık beslenemeyeceğini iyice anlatıp insanların sinelerine sindirmeleri şirkin kara bulutunun kirliliğinin sadece bu dünyada kalmayıp ahirette de alçaklık azabı şekline dönüşeceğini iyice öğretmelidirler. Bir fert ya da toplum müminleri bırakıp hatta onlara düşmanlık besleyip de neden başkalarına dost olmaya çalışır? İşte bu sorunun cevabını Nisa suresinin 139. ayetinde buluyoruz. Ayet şöyledir. Müminleri bırakıp da kafirleri dost edinenler, onların yanında şeref mi arıyorlar? Şüphesiz bütün şeref yalnızca Allah'a aittir. Kur'an'ın temel konularından biri, insanlara dostunu düşmanını tanıtıp onları bilinçlendirmek ve hata yapmalarını önlemektir. Müminleri bırakıp kafirleri dost edinenler kimlerdir? Sorunun cevabı hiç kuşkusuz münafıklardır. Bir yerde mümin yoksa kafiri arkadaş edinmek mazur görülebilir. Fakat mümin varken kafiri dost edinmek hatadır ve münafıklık alametidir. Münafıklık dost edinme konusunda da kendini göstermektedir. Burada şunu söylemekte yarar vardır. Veli denen dost kavramının siyasi, hukuki ve ahlaki boyutları vardır. Siyasi boyutlarıyla veli, milletler arası ittifaklar içerisinde bulunmanın adı olabilir. Müminlerle politik ittifaklar kurmak yerine kafirlerle politik ittifak kurmanın yanlışlığını hem Âl-i İmrân suresinin 28. hem de Nisa suresinin 139. ayetleri bildirmektedir. Hukuki boyutuyla veli Maide suresinin 51. ayetinde yer almaktadır. Hangimiz onları vekil edinirse kesinlikle onlardan olur. Dost edinmek ve hukuki bakımdan iş görmek için Yahudi ve Hristiyanları tercih etmek onu onlardan yapacaktır. Uyarısıyla Allah işin önemini gündeme getirmektedir. Ahlaki boyutuyla veli, aynı hayat tarzını, aynı değerleri paylaşmayı ifade etmektedir. Mümin insan hayatını ve ahlakını evrensel değerlere göre ayarlar. Evrensel değerlerin kaynağında ilahi vahiy ve akıl vardır. Kendi ahlaki değerlerini paylaşanlar için bir diyeceği yoktur. Ama evrensel ahlak kurallarıyla çatışan ve ahlakın doğa kanunuyla çatışanlarla dostluk kurması imkansız hale gelir. Bu durumda bir grup çıkıp da müminlerin hayat tarzını ve evrensel kurallara dayanan ahlakını bırakıp kafirlerin ahlakını benimserse Allah katında tehlikeli bir iş görmüş olur. Yüce Allah siyasi, hukuki ve ahlaki bakımdan dostlukların kurulması için bir sebebin olması gerektiğine dikkat çekmektedir. Maide 51. ayetin 2. bölümünde bu sebebin şeref aramak olacağına işaret edilmektedir. Devletler politik ittifaklarda yer alırken onlardan bir güvence ve bir şeref beklerler. Ahlaki bakımdan da bu böyledir. Çeşitli sosyal grupları tercih ederken onlardan bir şeref elde etmek arzusu bu tercihi yönlendirir. Mümin grubunu bırakıp kafirleri dost edinecek kadar tercihini yanlış yönde kullanmak büyük bir değer uğruna yapılmış olmalıdır. Ayet bu büyük değere şeref adını vermektedir. Aslında şerefi başkalarının dostluğunda aramanın manası kendisinin şerefli olmamasından kaynaklanmaktadır. Aşağılık duygusu içinde olan toplumlar veya fertler kendi düşünce ve eylemleriyle insanlık arenasında şeref kazanamadıklarından başkalarının yanında olmakla şeref ararlar. Başkasının şerefinden şereflenmek basitliğin ve yoksulluğun ifadesidir. Buradaki yoksulluğun anlamı kendi beyni ve eylemleriyle ürün veremiyor olmaktır. Böylece müminleri atıp kafirleri dost edinmekle şeref edinilemez. Çünkü şerefin tamamı Allah'a aittir. O zaman Allah'ın benimseyeceği, takdir edeceği düşünce ve eylemleri üreterek şeref hazinesinden pay almak gerekiyor. Allah, şerefin bazı yollarla elde edileceğini göstermiştir. Bu yollar nelerdir? Andolsun, içinde sizin için şeref bulunan bir kitap indirdik. Hala aklınızı kullanmayacak mısınız? Parantez, Enbiya 10. Doğrusu Kur'an sana ve kavmine bir şereftir. İleride ondan sorumlu tutulacaksınız. Parantez, Zuhruf 44. Doğru bilgi insana şeref verir. Objektif yani tarafsız ve kesin bilgi hem ferde hem de topluma itibar getirir. Fatır suresinin 10. ayetinde şerefin nerede olduğu ve ona nasıl ulaşılacağı açıklanmaktadır. Kim şeref istiyorsa bilsin ki şerefin tamamı Allah'ındır. Güzel söz Allah'a yükselir. İyi amel de güzel sözü yüceltir. Güzel sözlerden kasıt, tevhid inancını ifade eden kelimelerdir. Güzel söz ifadesi, insanlara fayda veren bilgiler anlamına gelmektedir. Potansiyel olarak güzel sözler Allah'a yücelme yapısındadır ama kendiliklerinden yücelemezler. Onları Allah'a yücelten eylemdir. Eylem doğru bilgiyi alıp Allah'a götürür ve oradan şeref alıp getirir. Demek ki şerefin yeri Allah'ın katı, oraya ulaşmanın yolu da doğru ve faydalı bilginin eyleme dönüşmesidir. Allah itibar ve şerefi doğru bilgiyi üretene ve onu eyleme dönüştürene vermektedir. Ayette psikolojik analiz yapılmaktadır. İnsanlar itibar edilme ihtiyacını duyarlar. Bu itibar ihtiyacı onları aramaya sevk eder. İtibar edilme ihtimalinin bulunduğu yere doğru koşturur. Bu koşmada genelde etrafına pek bakılmaz. Müminleri atmak, onlara karşı koymak gerekiyorsa bunu yapmaktan çekinmez. Hatta bunu müminler arasındaki gruplarda birbirlerine karşı yaparlar. Müslüman milletler arasında bu şekilde davrananlar da bulunur. Bu tür fertler ve toplumlar kendilerini itibarsız ve şerefsiz hissedeceklerinden, itibar üretecek davranışları sergileyemediklerinden, birilerinin şerefine ortak olmak, ondan almak isterler. Bunun faturası birilerine düşman olmak şeklinde ödenecekse bunu da yapmaktan çekinmezler. Çünkü itibarı elde etmek için doğru bilgi ve faydalı amel gerekiyor. Bunu yapmak onlara çok zor gelir. İtibarı, şerefi, gücü insanda veya insanlarda aramak, onlara yaklaşmak için mümin kardeşini itmek, ona düşmanlık yapmak, onu aşağılamak, gücün arandığı o insanı tanrı edinmek anlamına gelir. İşte Nahl suresinin 27. ayeti buna işaret etmektedir. Kendisi uğruna müminlere düşman kesilmek, o kişiyi veya ideolojiyi tanrı edinmek demektir. Yüce Allah ahirette bu ortakların nerede olduğunu soracaktır.